Ayrım 17, sayfa 227, 17. bölüm. Yolculuğun sonu. Snark'ın su kesimi uzunluğu 43 ayak, toplam uzunluğu 55 ayak, küpeşte uzunluğu 15 ayak, su yüksekliği ise 7 ayak 8 parmak. Yelkenli küçük gemi tipinde donatılmıştır. Snark su altı yüksekliği 6 ayak, güvertesi geniş, kaptan köşkü yok. 4 kamerası bulunuyor. 70 buhar beygiri gücündeki ekleme benzin motoru yaklaşık 1 milde 20 dolar harcayarak hız yapıyor. 5 buhar beygiri gücündeki bir başka motor eğer çalışırsa pompaları çalıştırıyor ve ışıldakları güçlendiriyor. Akümülatörleri 2 yılda ancak 4-5 kez çalıştı. 14 ayaklık sandalı canı isterse çalışıyor ama içine her binişimde bozuldu. Bereket versin Snark yelkenle de çalışabiliyordu. Bu yüzden de bu yolculuğu gerçekleştirebildik. 2 yıl boyunca denizlerde hiç kayalıklara, mercanlara ya da yüksek yalıyarlara oturmadan gezdi durdu. Safra taşımıyor. Omurgasının ağırlığı 5 ton ama su yüzündeki bölümünün yüksek ve sağlam oluşu hantallaştırıyor onu. Ama hiç devrilmedi. Dümeni çok rahat. Gece gündüz yekede kimse olmasa bile yol alabilir. Snark, San Francisco'da inşa edildi. Omurgasının demirinin döküleceği o sabah büyük deprem oldu. O zaman büyük kargaşalar meydana geldi. Tesliminde 6 aylık gecikme ortaya çıkınca tamamlanması için omurgayı alıp Hawaii'ye götürdüm. Motor Sintine'ye bağlandı, değişik yapı malzemeleri güvertede kaldı. Geminin San Francisco'da bitmesini bekleseydim şu anda hala orada olacaktım. Toplam olarak Snark öngörülenin 4 katı fazlaya patladı bana. Snark kötü koşullarda doğdu. San Francisco'da rehin tutuldu. Sahte oldukları gerekçesiyle çeklerim Hawaii'de ödenmedi ve Solomon Adaları'nda karantinaya uymadığım için cezaya çarptırıldım. Gazeteler gerçeği okuyucularına açıklamaya cesaret edemediler. Bir kaptanı beceriksiz olduğu için geri gönderince onu eşek sudan gelinceye dek dövmekle suçladılar beni. Bir delikanlı okumaya gitmek için benden ayrılınca basın bana Kurt Larsen adını taktı ve kötü davranışım yüzünden herkesin Snark'tan ayrılmış olduğunu iddia etti. Snark'ta tek şiddet eylemi bir kaptanın aşçımızı hırpalaması olmuştur. Güvenimizi kötüye kullanan bu subayı Fiji adalarına işten çıkardım. Charmian ile birlikte spor olsun diye boks yapardık ama birbirimizi ciddi şekilde hiç incitmezdik. Yolculuğumuz boyunca havanın güzel olacağını sanıyordum. Snark'ı yaptırırken hiçbir harcamadan kaçınmamıştım. Yolculuğumda başımdan geçenleri 30 binden fazla sözcükle anlatmak üzere bir dergiyle anlaşma yapmıştım. Zengin olan bu dergi, dünya çevresinde gezi yapacağımı ve harcamalarımı yollayacağını bildirmekle acele davrandı. Bunun sonucunda derginin ödeme gücüne inanan alışveriş yaptığım tüccarlar fiyatlarını 3 katına çıkardılar. Bu söylenti gittiğimiz en ücra köşelere dek bizi izledi ve sonuçta cebimden para ödemek zorunda kaldım. Bugün hala herkes derginin bütün yolculuk harcamalarını karşıladığını ve benim de servet sahibi olduğumu sanıyor. Bunca reklamdan sonra Charmian ile bu yolculuğa hoşlandığımız için giriştiğimizi vatandaşlarımıza inandırmam çok zor. Avustralya'da karaya çıkar çıkmaz 5 haftada hastanede 5 ay kadar da otellerde kaldım. Ellerimi mahveden gizemli hastalığımın nedenlerini doktorlar bilmiyorlardı. Hiçbir tıp kitabında bundan söz edilmemişti. Böyle bir hastalığın kaydına bile rastlanmamıştı. Yaralar bazen ayaklarımda da oluyordu ve ben bebek gibi hareketsiz kalıyordum. Günün birinde ellerime baktım, 2 katı kadar büyümüşlerdi. Ölü ya da ölmek üzere tam 7 kat soyulmakta olan deri tabakası saydım. Ayak parmaklarımın tırnakları 24 saat içinde hem kalınlaştı ve hem uzadı. Onları törpüledim ama 24 saat sonra yine eski anormal durumuna geldiler. Amerikalı uzmanlar bu hastalığın mikrobik olmadığını, tamamen ruhsal durumdan kaynaklandığını söylediler. Hastalığım gittikçe arttığından yolculuktan vazgeçmek zorunda kaldım. Yatağıma çakılı olarak kaldım, ellerimi kullanmam olanaksız olduğundan küçük bir tekneyi bile yönetemeyecek durumdaydım. Sonunda şöyle düşündüm. Daha sonra türlü gemilerde pek çok yolculuk yapabilirdim. Ama yalnızca 2 elim ve 10 ayak tırnağım vardı. Üstelik de bu zamana dek Kaliforniya'da sinir sistemimi dengede tutmuştum hep. Böylece yolculuğumdan vazgeçtim. Döndüğümden beri tamamen iyileştim ve bu gizemli hastalığın ne olduğunu buldum. Amerikan ordusunda yarbay olan Charles E. Woodruff'un yazmış olduğu bir kitap rastlantıyla elime geçti. Kitabın adı Tropikal Işığın Beyazlar Üzerindeki Etkileriydi. O zaman işin iç yüzünü anladım. Daha sonra bu subayla tanıştım. O bana kendisinin de aynı acıyı çekmiş olduğunu söyledi. Filipinler'deki eski askeri cerrah ile 17 meslektaşı hastalığın ne olduğunu anlayamamışlardı. Sözün kısası, tropikal ışık dokularım üzerinde yıkıcı bir etki yapıyordu. Ultraviyole ışınları tıpkı X ışınları gibi derimi parçalıyordu. Bu arada şunu da belirteyim. Bizi yolculuktan vazgeçiren hastalıklardan biri 3 farklı isimle tanınıyor. Bunlar sağlıklı insan hastalığı, Avrupa cüzzamı ve İncil cüzzamı. Bildiğimiz cüzzamın tersine bu tuhaf hastalık konusunda hiçbir şey bilinmiyor. İyileşmeler olmasına karşın hiçbir bilgin bu hastalığın ilacını henüz bulamadı. Nereden geldiği, nasıl yayıldığı da bilinmiyor. Tabii nasıl yok edileceği de. Kaliforniya'nın sağlıklı iklimine kavuşur kavuşmaz hiç ilaç kullanmadan pullu derim kendiliğinden soyuldu. Avustralyalı doktorların bana söyledikleri, verdikleri tek umut kendiliğinden iyileşeceğiydi ve bu da gerçekleşti. Yolculuğumuz hakkında son bir sözcük daha. Baştan sona çok güzel geçtiğini açıkça söyleyebilirim. Ama benden daha iyi bir tanığım var. O da yolculuğun başından sonuna dek gemideki tek kadının tanıklığı. Hastanedeki yatağımda uzanmış yatıyorken, Charmian'e en kısa zamanda Kaliforniya'ya dönmemiz gerektiğini anımsattığım zaman gözleri yaşlarla doldu. Yüreği acıyla dolu bir şekilde 2 gün boyunca bu güzel serüveni bırakma düşüncesiyle enkaz gibi dolaştı durdu. Glen Allen, Kaliforniya, 7 Nisan 1911, sayfa 231, kitabın sonu.